Ayrım 22. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 327. 8. Bölüm. Meskür Serdar-ı meşhur ki rüzgarında salar-ı namdar idi. Kendiye ittiba eylemiş, hayli etbağı ve eşyağı var idi. Hazreti Risalet menziletin hicreti tarihinin 656'sında Semend-i Rıhlet'e bindi, vilayeti Rum'a indi. İbni Kemal. Hayme ananın ekşi ayranı gibi köpürüp kabaran sis, o miras Murat suyuna abanmıştı. Göz gözü görmüyordu. Kıyıyla kucaklaşan dalgacıkların hüzünlü çarpıntısı olmasaydı, kimse koca ırmağı fark edemeyecek, gözcü başı deli bozu Kıdır, boylu boyunca suya girip sırılsıklam olduktan başka diz boyu rezillenecekti. Kim bilir nasıl gülerlerdi haline, ne biçim alaya alırlardı. Höst dendi, rezillenmen dese sustururdu hepsini ya, susturmaya mecali kalır mıydı? Tam vaktinde gemlere asıldı da bunların hiçbirine lüzum kalmadı. İlerilere baktı, öteler sır küpüne dalmış kadar gizliydi. Fakat ırmak gözüktüğüne göre yolu nasılsa bulurlardı. Peki neye yarayacaktı bu? Kendisi de bilmiyordu. Bir yoldur tutturmuşlardı. Nereden geldikleri, nereleri seçtikleri belliydi. Ancak nereye gittikleri belirsizdi. Şu sis perdesine sarılı ormanlar kadar belirsiz. Boru üflensin dedi arkasına dönüp. Çergiler ırmak kıyısına kurulmalı. Ötesi kayalıksa korkulur. Sis açsın da yola öyle devam ederiz. İki atlı duruyordu hemen yanında. Biri belinden sıyırdığı manda boynuzundan boruyu öttürmeye başladı. Boru sesi sis perdesini yırtarak yayıldı. Uzaktan karşılık gelince tamam dedi deli bozu Kıdır. Bizi duydular. Atından indi. Hayvanın her tarafını iyice muayene etti. Ter içinde kalmıştı. Havanın neminde soğuk alma ihtimali vardı. Aman Allah göstermesin, bizim aşirette atlar hani ise insan değerinde. Zaten topu topu 500 atımız var. Hastalanırsa yüreğim yarılır diye düşündü. Yuları yanı başında duran delikanlıya uzattı. Hayvanları biraz gezdir Keloğlan, terleri soğusun. Bana Keloğlan deme. Deli bozu Kıdır gülümsedi. Delikanlının kızması hoşuna gidiyordu. Zaten bu yüzden ona Keloğlan deyip duruyordu. Adı Osman Çavuş'tu. Bu yaşta çavuşluk her yiğidin harcı olmadığına göre yamanlığı çavuşluğundan belliydi. Günahı anlatanların boynuna güya belindeki boruyu çok tiz öttürdüğünden Ertuğrul Bey buna çavuşluk vermişti. Akranları onu kızdırmak için bir de tekerleme uydurmuşlardı. Dizgini elinde, borusu belinde. Şu bizim Keloğlan çavuşluk yolunda. Börkünün altından fışkırıp, hırçın kıvrımlarla kulak memelerine uzanan kömür karası saçlarını bir el darbesiyle ensesine ittikten sonra dizginlere yapıştı. Yalvarır gibi tekrarladı. Keloğlan deme deli bozuk ağam. Hah etti deli bozuk Kıdır. Sen de bana deli bozuk demesene. Demem. Ama dedin ya ödeştik. Bir daha demem. Hıdır ağam derim, olur mu? Bir dahasına Allah kerim, düşünürüz. Ben şu yol boyunu bir yoklasam gerek. Siz Tosunoğlan'la bile atları dolandırın. Ertuğrul Bey'im yetiştik de söyleyin. Konak için burası iyi. Ne başka bir şey söyledi, ne cevap bekledi. Yola vurdu. Az sonra da düşündüğüyle karşılaştı. Yol kayaların oylumunda sarpa sarıyordu. Kötü diye söylendi, çok kötü. Kaya dimdik. Üstelik geçit de daracık. Uzun zamandır kullanılmamış besbelli. Yağmuru, çamuru, güneşi, karı rezil etmiş yolu. Katırlar neyse de atlar zor yürür. Bu işin ustasıydı. Te çocukluğunda öğrenmişti kayaların cinsini, cibilliyetini tanımayı. Kaya kısmına güven olmazdı. İnsanın gözüne sert, kavi görünürdü bazen ama bastıkta çöküverirdi. Sonrası Allah yardım ederse kurtuldum. Yoksa boyladın 70 kadem uçurumun dibini. Bir küçük kaya parçası aldı, bir başka kaya parçasıyla ezdi, ufaladı. Avucuna doldurdu tozunu. Kimini parmağıyla bastırdı, kimini ağzına atıp dişleriyle ezdi. Sonra tükürdü. Canı sıkkın bir tavırla, tahmin ettiğim gibi berbat. Kayanın bu kadar gevreğini hiç görmedim. Bu yola at süren süvarinin vay haline. Irmağa uçması işten bile değil. Yakınlarda bir boru öttü. Uzaktan bir başka boru karşılık verdi. Sonra daha uzaktan biri daha. Keloğlan'ın işi iş diye iç çekti. Boru öttürme fırsatı çıktı ya, artık susmaz. Gözcübaşı olmam canını sıktı mı acaba? Belki de kendisi olmak isterdi. Ama daha çok genç, şimdiden çavuşluğa kurulduğuna göre önü açık. Gözcübaşı da olur, yiğitbaşı da olur, başbuğ bile olur. Evet, bu kayalıkta iş yok. Bu yol insanı doğru ahirete götürür. Başkaca bir yere değil. Dönüp söylemeli Ertuğrul Bey'ime. Bir tıkırtı duydu. Kulak kabarttı. Kayalıktan kopan bir taş kof sesler çıkararak yuvarlanıyordu. Sonunda ırmağa düştüğünü çıkan sesten anladı. Sırtını iyice kayaya yasladı. Dikkatle etrafı dinledi. Başka çıt yoktu. Ama bir taş durup dururken yerinden kopup yuvarlanmazdı. Tedbirsizin biri üstüne basmış olmalıydı. Lakin kendisi de taşla birlikte yuvarlanmadığına göre büsbütün tedbirsiz sayılmazdı. Her kimse çok atak olmalıydı. Belki o da kayalara güvenmiyor ve tetik yürüyordu. Kim olabilir? Kaya anlılardan biri olamazdı. Ava filan çıkılsa bilirdi. Bugüne bugün gözcübaşıydı. Böyle işlerde fikri sorulurdu. Yoksa aşiretin gençleri bazı yaptıkları gibi habersiz ava çıkıp aralarında av yarışı düzenleyip, bu ihtimale yüreği ürperdiğinden tedbire boş vererek bağırdı. Kim var orada? Karşılık veren olmadı. Her taraf sümsükuttu. Ama deli bozu Kıdır yakında birilerinin bulunduğunu hissediyordu. Pek kolay yanılmazdı. Etrafta biri vardı. Kim var dedik? Hassas kulakları birkaç tıkırtı daha duydu. Artık emindi. Tıkırtıları sayabilecek kadar iyi duyuyordu. Biri yürüyordu kayalıkta. Gayet yavaş ve gürültü etmemeye çalışarak. Bastığı yere daha çok dikkat etmesi gerektiğini anlamış olacaktı. Hemen harekete geçti. Etraf eşkıya kaynıyordu. Bir yanda Moğol ordusundan kaçanlar, bir yanda Katolik Katalanlar, bir yanda Türkopollar, Bizans ordusunda ücretli Türk askerleri ve bir yanda Senjan şövalyeleri. Kim bilir daha kimler? Buraları yabancı bir aşiret için tehlike dolu yerlerdi. Gerçi Kayıhanlılar şimdiye kadar girdiği savaşları yüzünün akıyla kazanmıştı. Ama tanımadıkları bir yerde meçhul vurguncularla ansızın kapışmak kimsenin işine gelmezdi. Hem de bu sis kıyamette. Eliyle kayaları yokluya yokluya yukarı tırmandı. Çok tehlikeli olduğunu bile bile yoldan çıktı. Önündeki her kimse böyle bir deliliği akıl edemeyeceğinden gafil avlanacaktı. Zaten de Hıdır'ın dışında böylesine bir deliliğe kalkışacak birini bulmak zordu. Boşuna mı deli bozuk demişlerdi ona. Adı üstündeydi işte. Aklına koyduğunu illaki yapardı. Önünde kim varsa yakalamayı aklına koymuştu. Canını da dişine takmıştı. Kayalığın en sivri, en tehlikeli ucunda yürüyordu. Küçük bir yanlış adım aşağıda akıp giden ırmağın serin sularını boylamasına yeter de artardı bile. Ama bu yanlış adımı şimdiye kadar atmamıştı, şimdi de atmaya niyeti yoktu. Onun işini yapanlar her adımı doğru atmak zorundaydılar. Bunu çoktan öğrenmişti. Moğolların ip cambazlarına benzetti kendini. Fakat benzetme hoşuna gitmediğinden yüzünü ekşitti. Üstelik Moğolların ip üstünde yürüdüklerini de hiç görmemişti. Seyit Fettah'tan duymuştu sadece. Duyduğunda bile aklına sığdıramamıştı. Moğolları hep yakıp yıkar bellerdim. Meğer gülüp güldürecek zamanı da bulurlar diye düşünmüştü. Aşağılara bakmamaya çalışıyordu. Ama bir ara gözü kaydı. Kayması ile az daha tepe taklak gidiyordu. Ya Allah çekti içinden. Aşağılar hala yoğun sis altında yitikti. Sis gri bir yatak gibi serilmişti. Bereket versin yüksekler açıktı. Yoksa bastığı yeri bile göremeyecekti. Birden fark etti. Kayanın oyuğuna sinmiş biri vardı. Başını uzatıp uzatıp etrafı kolaçan ediyordu. Yukarı bakmaya kalksa kendisini görürdü. Ama bunu akıl edemiyordu Allah'tan. Birkaç adım daha attı ve sessizce kılıcını çekip ensesine uzattı. Davranırsan bittin. Kendinden o kadar emindi ki birden eğilip sıyrılacağını ve tabana kuvvet kaçmaya başlayacağını düşünememişti. Kılıç elde kala kaldı. Hay muratsız! peşine düştü, önündeki bir keçi kadar maharetle koşuyordu ama yakalamak vacip olmuştu. Mutlak bir gavur martolosuydu casus. Ensesinden tutup Ertuğrul Bey'in önüne atmadıktan sonra deli bozukluğu kaça gelirdi. Dursana bire Muratsız. Hayıflandı, tedbirsiz tarafına gelmiş, daha doğrusu böyle bir deliliği beklemediğinden kılıcı ensesine uzatmayı yeterli sanmıştı. Adamın can pazarına çıktığını nereden bilecekti? Evet, can pazarı. Martolosluğun başkaca cezası yoktu. Kaçan kurtulur, yakalanan kelleyi verirdi. Hele de Türkmen içine girmek bütün bütün böyleydi. Türkmen töresi gammazı yaşatmazdı. Önce yakalayacaktı onu. Yakalayınca da kaçma dendi bire. Kendi söylediklerine güldü. Sesinin sis içinde yankılanmasına, yankılanıp boğuklanmasına güldü. Şu dediğine bakındı hele. Deli bozukıdır istiyor diye adam durup yakalamasını mı bekleyecekti? Kendisi olsa bekler miydi? Kaçıyordu alabildiğine. Kaçması lazımdı çünkü. Candı bu. Can koşuşu başka koşulara benzemezdi. Türkmen'in dört kangal yarışına ise hiç benzemezdi. Dört kangal yarışını kazanan Ertuğrul Bey'den bir zorlu aferin birkaç da koyun alırdı alsa alsa. Bu kaçışla adam canını kurtaracaktı. Düşünmesiyle hızlanması bir oldu. Adam can derdine canını tehlikeye atıyorsa kendisi vazife aşkına aynı şeyi neden yapmasındı? Ona güvenmişler, yolu tehlikelerden temizlesin diye öne çıkarmışlardı. Bu adamı yakalayamayınca görevini yapmış sayılır mıydı? Sayılmazdı. Ertuğrul Bey'in karşısına çıkıp emrin yerine getirildi beyim, Türkmen'in yolu açıktır diyebilir miydi? Köşeyi dönerken onu tekrar gördü. Saçmaladığını bile bile bir daha bağırdı. Martolos alçağı, dursana hele. O sıra arkasına baktı adam. Hayır çocuk, bu görüşte iyice fark etti çocuk olduğunu. 16-17 yaşlarında filandı. Çocuk sayılmaz dedi içinden. Dedi ya, dediğine kendisini bile inandıramadı. Çocuk da olsa martolostu. Gavur milleti belki de martoloslarını bu yaştaki çocuklar arasından seçiyordu. Fark edilmeleri zor olsun diye ihtimal. Yakalayınca bir güzel öğrenirdi aslını faslını. Bir güzel konuştururdu. Çocuk bir daha arkasına bakınca tökezliği verdi. Dikkat et diye bağırdı deli bozukıdır. Acımış mıydı yoksa yakalayıp konuşturamamak ihtimali mi yüreğini ağzına getirmişti? Bilmiyordu. Uçtu, evet uçtu. Ayaklarının bir süre yere değmediğini fark etti. Bu daracık yolda böylesine bir deliliğe nasıl kalkıştığını kestiremeden kendisini çocuğun yanında buldu. Can havliyle kayalığa tutunmuş çırpınıyordu garip. Fazla düşünmeden bileğini kavradı. Bu sefer avucunun içinde çocuğun bileği çırpınmaya durmuştu. Kurtulmaya çalışıyordu. Oysa bileği kurtulsa kayalıklardan yuvarlanıp paramparça olacağını biliyordu. Martolosluğu yüzünden boynunu vermektense kayalıklarda can vermeyi tercih ettiği belliydi. Fakat buna izin veremezdi. Alıp Ertuğrul Bey'in önüne götürecekti. Üst yanını bey bilirdi. Rahat dur bre çocuk. Yukarı çekti, sırt üstü yere uzattı. Dikkatlice baktı yüzüne. Sandığından daha küçüktü. 15'inde var yoktu. Martolos musun diye sordu bağırarak. Çocuk başını hızlı hızlı iki yana salladı. Ya ne işin var buralarda? Kaçtım, efendimden kaçtım. Korkmuştu, nefes nefese, yutkuna yutkuna anlatıyor, anlatmıyor, yalvarıyordu. Sen de peşime düştün. Beni geri götüreceksin, öyle ya. Götürme. Az biraz insanlığın kaldıysa bırak kendimi kayalıklardan aşağı atayım ha. Döner öldü dersin. Adamos öldü. İnanırlar sana. Çünkü ölmek istiyorum. Çocuğun sayıklar gibi konuşmasından pek bir şey çıkaramamıştı. Adın Adamos mu diye sordu. He, adım böyle. Sen de bilirsin ya, efendimin yanında çalışan silahlılardansın sen. Bilirsin adımın Adamos olduğunu. Efendin kim ki? Gözleri hayretle irileşti. O iriliğin içinde ümitsizlik nokta nokta büyüdü. Efendimin Garcias olduğunu bilmezden gelmen neyi değiştirir? Hiç kaçmamalıydım. Dayağa katlanmalıydım. Üstümde sığır gönünden ucu kurşunlu kırbaçlar paralanmalıydı da yine kaçmayı düşünmemeliydim. Ne derlerdi bize? Öküzün boynuzuna bile girseniz bulur, buluşturur, geri getiririz demezler miydi? Kimler? Efendimin adamları, kılıcı keskin silahşörlerle kırbacı sert kaylar. Biz köle kısmı her söyleneni yapmalıymışız. Öyle tembihleniriz. Dayaktan ölsek bile gık etmemeliymişiz. Hele kaçmayı aklımıza hiç getirmemeliymişiz. Doğru sözler bunlar, dost doğru sözler. Ama ben dinlemedim. Kaçar kurtulurum sandım. Ne oldu? Gelip yakaladın işte. Efendim haklı çıktı. Hiç kaçmamalıydım. Ama çocukluk. Ben daha çocuğum biliyor musun? Ver çocukluğuma gitsin. Affet, olmaz mı? Biliyorum, biliyorum, olmaz diyeceksin. Evet, olmaz. O zaman efendim seni cezalandırır. Deli bozu Kıdır elinin ayasını çocuğun ağzına bastırdı. Sussana Allah'ın kulu. Bırakmıyorsun ki söylediklerinle bir ilgimin olmadığını sana söyleyivereyim. Ben Türkmenim, Türkmen. Türkmen demek ne demektir bilir misin? Duymuşluğun var mı Türkmen'i? Ben söyleyeyim sevabına. Türkmen demek kendine kötülük etmeyenlere kötülük etmeyen demektir. Yalnız kötülük etmemekle kalmayıp hatta elinden geldiğince iyilik eden demektir. Anladığım kadarıyla sen bir esirdin öyle mi? Çocuk gözlerini yumup açtı. Efendim dediğin gavur atlı herif de canı çektiğinde ucu kurşunlu kırbacın altına yatırırdı seni. Yine gözlerini yumdu açtı. Bak şimdi daha iyi anlaşıyoruz. Çünkü devamlı sen konuşmuyorsun. Ben de bir çift laf etmeye fırsat buldum. Elimi ağzından çekeceğim. Çekeceğim ama biteviye konuşmaya kalkarsan şaplak geldi say. Anlaştık mı? Gözleriyle evet işareti yaptı bu defa. Deli bozu Kıdır elini çocuğun ağzından çekti, kaldırıp karşısına oturttu. Haydi konuşalım. Dilimi iyi bildiğine göre Oğuz Türkmeni misin? Hiç nazlanmadan cevap verdi. He, Oğuz Türkmeniyim. Türkmensen niye bakalım gavur adı gezdiriyorsun sırtında? Çocuk iç çekti, gözlerini yere dikti, başına gelişi güzel sarılı, yağlı mıncıkladı bir süre, hohlayıp pohladı, sonra başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Aradığı bir şeyler varmış da bulamıyormuş gibi kederlendi. Obamdan kaçırıldığımda 10 yaşındaydım diye konuştu. Babam sık sık Türkmen oğlu Türkmeniz diye övünmese bu Türkmenlik de aklımda kalmazdı. Demek seni kaçırdılar. Kimler? Efendimin adamları dedi. Soruya hayret etmiş gibi. Başka kimler olacak? Bir akşam vakti girdiler obaya. Pınar başında birkaç yaşıtımla oynuyordum. Oysa anamın tembihi vardı. Gün devrilmeden çadıra gel diye. Hep unuturdum. O akşam da unutmuşum. Üçümüzü kapıp sürdüler atlarını. Koca avuçlarıyla de ağızlarımızı örttüler. Sabaha kadar yol teptik. Bir köye geldik ki sizin buralarda hayvanların yaptığı işi de insanlar yapmakta. Kara sabana koşulup kırbaç altında çift sürmekte, üstelik bunların ikisi üçü zincirle ayaklarından birbirine bağlı bulunmakta. Küçük aklım hepten uçtu. Korkum birken bine çıktı. Ağlamaya verdim ya, aman zaman yok. Kırbaç şaklamaya başladı sırtımda. Önce adımı değiştirdiler. Sordular nedir diye, kırbaç zoruna Adem'dir dedim. Bundan sonra adın Adamos'tur. Aklından çıkarsa canından olursun dediler. Tuttuk, gavur adıyla adlandık. Sonracığıma göğsümüze dövme işlediler. Bak. Gömleğini yırtarcasına sıyırdı. Göğsünün tam orta yalağında mavi bir öküz başı vardı. Buna dövme derler işte. Yapılırken zorlu acı verir. Keskin bıçakla kesilir evvela. İçine boya doldurulur. Yüreği dağılanır insanın. Bu dövmeyi yedin mi gayri iflah olmazsın. Niyeymiş o? Çıkmaz çünkü. Kessen yine çıkmaz. Yıkasan, kumla ovsan hiç aldırmaz. Benim geldiğim yerde bu işaret kölelik alametidir. Kaçsan bununla tanırlar seni. Başka köye giderim. Gülüşü bir çuval acıydı. Köleliği bilmediğinden, bir de gavur milletini iyi tanımadığından böyle demektesin yiğit ağam. Türkmen ulusu ağam. Nereye gidersen git. Kim bulsa ve tanısa tutar kulağının yumuşağından götürür efendine. Sonrası ölümlerden ölüm beğen. Peki ama bu gavur tutmuşken neden efendine geri götürüyor bakalım? Hazır köle bulmuş kendine çalıştırsa. Mümkünü yok, töre bu değildir. Birinden kaçanı götüreceksin ki senden kaçanı da getirsinler. Kaçak köleye yardım eden, alıkoyan, barındıran büyük suç işlemiş sayılır. Kale burcuna o saat asarlar. Kale burcu yoksa dallı budaklı bir çınara. Ama asarlar sonunda kurtuluş yok. Bunca gavurluğa aklım ermedi. Ermemesi yüreğinin paklığından, bir de Türkmen töresinin sağlamlığından ve dahi İslam dininin kaviliğindendir. Hay ulu yiğidim, işte bunlardan ötürüdür gavur işine aklının ermemesi. Bizim oralarda yalnız köleler değil, bütün köylü efendinin malı sayılır. Topraklar da efendinindir. Köylü eker, köle eker, efendi dilediği kadarını alır harmandan, ötesi köylü içinde, köle içinde açıktır. Zaten köylünün köleden farkı ayağına pranga vurulmaması ile göğsüne dövme işlenmemesinden ibaret. Bu köylü milleti dediğin niçin kuzu kuzu boyun büker de diklenmez peki? Diklenemez. Diklenmeye kalkan önce kilisenin hışmına uğrayıp aforoz edilir, sonra öldürülür, cesedi de yakılır. Hristiyan mezarlığına gömülmez. Bundan ötleri kopar köylü milletinin. Efendiye hizmeti İsa peygambere hizmet gibi görürler. O kadar ki efendi ya da yakınları bir suç işlese bunun bile cezasını köylülerle köleler çeker. Ötekiler neyse de işte bunu hiç anlayamadım. Başkasının suçunun cezasını niye başkaları çekiyor bakalım? Çocuk bir elini kaldırıp bıkkın bir tavırla deli bozuk Hıdır'ın sözünü kesti. Görmeden anlamanın mümkünü yoktur zaten. Hiç mümkünü yoktur. Efendi ve adamları takdislidir. Yaptıkları her günah önceden affedilmiştir. Affeden kim? Papaz, keşiş kısmı yani kilise. Başka kim affedebilir? Diyelim ki efendilerden biri bir köylü öldürmüştür. Hah, şimdi yandı demektir. Kanını ödeyecek. Ödemez çünkü dedim ya önceden aflıdır diye. Ama birinin de ceza görmesi lazım. Ortada cinayet var değil mi? Tutar köylülerden yahut kölelerden birini dar ağacına çekerler. Deli bozuk Hıdır daha fazla sinirlerine hakim olamadı. Zınk diye kalktı, yumruklarını sisin en koyusuna doğru salladı. Vay kefereler! Onun kalktığını görünce Adamos da kalktı. Deli bozuk Hıdır tepeden tırnağa bir daha süzdü çocuğu. Vakitsiz boy atmış ya, hala çocuk dedi içinden. Bileğindeki demir halkada ne ola? Elini tuttu, bileğindeki demir halkaya daha yakından baktı. Yoksa ora ahalisi altın gümüş bilezik niyetine altın gümüş kıtlığında demir halka takar mı olmuştu? Neyin nesidir bu, süs öyle mi diye sordu. Adamos hınçla gözlerini bileğine dikti. Hıncının yoğunluğunu gözyaşları bile bastıramıyordu. Deli bozuk Hıdır çığlık atacak diye bekledi. Öyle umuyordu. İniltiye benzer sesini duyunca şaştı. Pranga. Ne? Pranga da neyin nesi? Daha önce görmüşlüğün yoktur senin. Öyle ya, dövme çekmekle kalmazlar da adamın göğsüne, üstelik bu demir halkayı bileğine geçirirler ağam. İcap ettiğinde bu halkalardan birbirimize bağlarlar bizi. İt sürüsü gibi işe koşarlar. Ne cehennemden geldiğimi şimdi anladın mı? Acıması arttı birden, yutkundu. Söylemek istediklerinden hiçbirini söyleyemedi. Lal kesildi öyle, dona kaldı. Manzarayı gözlerinin önüne getirmeye bile çalışmadı. İnsanları el bileklerinden, ayak bileklerinden zincirle birbirine bağlayıp sabana koşmayı, arabaya koşmayı hayal dahi edemedi. İnançlarına ve törelerine o kadar yabancıydı ki hayal alemine sığdıramıyordu. Çekti bileğinden. Gel dedi, seni adam gibi adamların arasına götüreyim, kayı boyuna. Yolu yarıladıklarında Adamos'un aklı başına gelir gibi oldu. Bileğini çekip almaya çalıştı, deli bozuk Hıdır'ın pençesinden. Fakat deli bozuk Hıdır sımsıkı tutmuştu, kurtulamadı. Bıraksana dedi, korkma, kaçacak değilim. Ne kaçması diye şaşkın şaşkın sordu deli bozuk Hıdır. Bileğimi acıtıyorsun da. Bıraktı, kusura bakma, farkında değilim. Çocuğun bileğini bıraktı. Parmaklarının izi çıkmıştı. Çocuk bileğini uğuşturarak konuştu. O bizimki delilik, biliyor musun? Nedir delilik dediğin? Neyse bil ki ben delinin biriyim zaten. Adıma da deli bozuk Hıdır derler. Şu gidişi demekteyim ağam. Kayı boyuna yamanmak benim yüreğimin en büyük hasreti. Lakin iş başkadır. Beni bulurlar, bulunca da başınıza tebelleş olurlar. Bir Adamos yüzünden derde girmenizi istemem. Deli bozuk Hıdır ters ters çocuğa baktı. Bir Adamos için değil be yavrum. Bizden bir Adem için bu. Bundan böyle at Adamos'u sırtından. Tekrar Adem ol, tamam mı? Tamam. Bundan böyle hiç kimse kılına dokunamaz senin. Ben sağ oldukça, biz sağ oldukça, Kayahanlı durdukça kılına dokunamazlar. Sen Oğuz'un hangi boyundansın sahi? Bayat boyundan. Adını hiç unutmadım. Dilimi de unutmadım. Köyde dilimi konuşan esirler çokçadır. Yalnız kaldık da konuşurduk. Bayat boyu mu? Ya devletli, nimetli demektir. Beyimizin çadır direğinde kalın başlı oklu tuğ asılıydı. Ongunumuz simge şahin kuşudur. Kayı boyunun dahi ongunu şahin koşudur. İkimiz Oğuz'un sağ kolu, Günhan'dan gelmeyiz. Biz kardeşiz desene. Kardeşiz derim. Deli bozuk sustu. Bir süre suskun yürüdü öyle. Sonra birden durup baktı Adem'e küs bir sesle. Kardeş demen iyi. Dilini ve boyunu unutmaman yetmez. Adını eskiye döndürmen bile yetmez. İlle de en mühimi nedir bilir misin? Din olsa gerektir. Unutmuş muyum, unutmamış mıyım? Kefereye uymuş muyum, kırbaç zoruna, dayak korkusuna uymamış mıyım? Deli bozuğun yüzünü bir mutlu gülümseyiş sardı. Mutlu fakat az biraz da kuşkulu. Sarstı, silkeledi Adem'i. He ya, dediğin gibidir aynen. Cevap gelsin. Unutmadık hamdolsun. Kefere adetlerine uymadık. Zorla kiliseye sokulduk. Lakin gönlümüz akmadı İsa, Meryem tasvirlerine. Kırbaçlanıp önlerine diz çöktürüldüğümüz kertelerde bilem, gözümüzü yumup heykelleri ve resimleri kafamızdan bütün silip sadece Allah'ımıza dua ettik. Kurban olduğum dualarımızı kabul eyledi ki kaçak yolumuza senin gibisini çıkardı. Şimdi sana hayatımızla bile hürriyetimizi borçluyuz yiğit ağam. Bu borcu icap ederse canımızla ödesek gerektir. Aniden abanıp Deli Bozu Kıdır'ın elini öptü. Başına koyacakken Deli Bozu Kıdır hızla çekti elini, ateşe değmiş gibi üfledi. Acemisin yaptın ama bir daha bunu yapma. Bizim deli bozukluğun yanı sıra bir lakabımız daha var ki adımız sanımızla el öptürmez deli bozuk Hıdır'ız. Bir daha öpmek yok bayatlı Adem. Anlaştıksa yola düşelim. Bizimkiler ırmak kıyısını tutmuş da çoktan konmuşlar bile. Yapış elime ama sakın öpmeye yeltenme. Yerden aşağı salarım alimallah. Bayatlı Adem demesi pek hoşuna gitti çocuğun. Mutlulukla derinleşti bakışları, ılıklaştı. Kudret elini tutar gibi tuttu uzanan eli. Sıcaklığıyla kaynaştı, ayaklarının yerden kesildiğini, boşlukta uçtuğunu sandı. Neden sonra, ters gidiyor olmalıyız Hıdır ağam dedi. Ne tersi bre diye çıkıştı deli bozuk Hıdır. Geldiğim yolu bana mı öğreteceksin çocuk aklınla? Yok ne haddimize, lakin uçurumun şu tarafında derinleşen geçit ağzında bir sürü insan gördüydüm. Atlı ve pusatlı. Sizin Kayahanlılar değil miydi? Hıdır durdu, dik dik bayatlıya baktı. Sonra parmağıyla gösterdiği tarafa bir uzunca göz attı. İçini endişe kaplamıştı. Gerçi buralarda insan kaynamasından tabii bir şey yoktu. Ama her kalabalık haberi geldiğinde temkinli karşılamak zorundaydı. Aşireti ona güvenmiş, Ertuğrul Bey'i ona güvenmiş de gözcülük vermişti. 22. ayrımın sonu sayfa 343.